Ayrım 15, Muhteşem Hata, Frederick Forsyth, Sayfa 182. Samuel Natkin herhalde uğraşırsa 1000 sterlin borç alabilirdi. Ama bankada herkesin kaşları havaya kalkacaktı o zaman. Hepsini kullanılmış para olarak istediği zaman banka müdürünün göstereceği tepkinin yanında bu da solda sıfır kalırdı ya. Belki kumar borcu ödeyeceğim diyebilirdi ama kimse yutmazdı bunu. Kumar oynamadığını bilirlerdi. Arada sırada bir kadeh şaraptan fazlasını da içmezdi, sigara da kullanmazdı. Noellerde bir tek puro içerdi. Kadın meselesi diyecekler diye düşündü. Sonra ondan da vazgeçti. Metresi olmadığını biliyorlardı. Ne yapmalı, ne yapmalı diye sorup duruyordu kendi kendine. Oturduğu yerde bir öne bir arkaya sallanıp durmaktaydı. Polise gidebilirdi. Herhalde bu insanların izini bulurlardı. Sahte isimleri, kısa süreli kiralık daireleri izleyerek de olsa. O zaman bir duruşma olayı çıkacaktı ortaya. Kendisi de kanıt göstermek zorunda kalacaktı. Şantaja uğrayan kimselerden gazetelerde hep Bay X diye söz edildiğinin farkındaydı. Ama adamın yakın çevresi genellikle kim olduğunu anlıyordu. İnsanlar günler boyu sabahları mahkemeye giderdi, kimse farkına varmaz olabilir miydi? Hele de 35 yıldır değişmeyen tek düze bir hayat sürdürmüş olursa. Saat 9.30'da park kanepesinden kalktı, bir telefon kulübesine gidip işinin numarasını çevirdi. Şefine biraz rahatsızlandığını, öğleden sonra işinin başına geleceğini bildirdi. Oradan çıkıp bankaya gitti. Yol boyu kafasını zorluyor, bir çözüm bulmaya çalışıyordu. Şantaj olaylarıyla ilgili bildiği tüm duruşmaları hatırlamaya çalıştı. Ne deniyordu yasada buna? Kötülükle para istemek deniyordu. Tam yasal bir deyim diye düşündü acı acı. Ama zarara uğrayana pek bir yararı yoktu. Bekar olsaydı, daha genç olsaydı, onlara cehennemin dibine gidin demesini o da bilirdi. Ama işini değiştiremeyecek kadar yaşlıydı. Sonra Letis vardı. Zavallı, narin Letis. Bu şok öldürürdü onu, hiç kuşkusu yoktu. Her şeyden çok Letis'i korumak şarttı, kararlıydı bunda. Bankanın kapısında cesareti tükendi. Bankanın müdürüne nasıl böyle acayip bir taleple gidebilirdi? Bana şantaj yapıldı, onun için 1000 sterlin gerekli demekten hiç farkı yoktu bunun. Hem ilk 1000'den sonra yine para istemeyecekleri nereden belliydi? Parasını sonuna kadar alıp her imkanını tüketecekler, resimleri ondan sonra vereceklerdi belki de. Olabilirdi. Ne olursa olsun o parayı oturduğu yerin bankasından bulamazdı. Dürüst bir insan için tek çözüm herhalde Londra diye karar verdi. Bankadan uzaklaşıp 10.31 trenine bindi. Kente vardığında saat bürosuna gidemeyecek kadar erkendi. Vakit öldürmek için alışverişe çıktı. Dikkatli bir adam olarak cebinde çok para taşımazdı sokakta. Doğal bir şey değildi bu. Büro malzemeleri satan bir mağazaya girdi. Kilitli bir küçük kasa kutusu aldı. Sonra başka dükkanlara uğradı. Karısının doğum günü pastası için süsleme şekeri, güller için bir kutu gübre, mutfak için bir fare kapanı, merdiven altındaki elektrikli kutu için bir tel fitil, iki pil, çaydanlığı onarmak için lehim, daha birkaç zararsız madde satın aldı. Yasaya saygılı bir vatandaşın alabileceği şeylerdi hepsi. Öğleden sonra iki de masasının başındaydı. Şefine kendini çok daha iyi hissettiğini söyledi. Hemen şirket hesapları üzerinde çalışmalarına başladı. Bereket versin Bay Samuel Natkin'in şirketten yetkisiz para çekmeye kalkışabileceği hiç kimsenin aklına bile gelmiyordu. O akşam saat 8'de o yine Letis'le birlikte televizyonun karşısındaydı. Holdeki telefon çaldı. Açtığı zaman karşısında yine o sisli sesi duydu. ''Parayı buldunuz mu Bay Natkin?'' dedi adam girizgaha gerek görmeden. ''Evet'' diye karşılık verdi Bay Natkin. Sonra öteki devam edemeden de ekledi. ''Bakın ne olur o negatifleri bana yollayın, her şeyi unutalım, olmaz mı?'' Karşı tarafta şaşkın bir sessizlik oldu. ''Aklını mı kaçırdın sen?'' dedi sonunda sisli ses. Bay Natkin ciddi bir sesle ''Hayır'' diye karşılık verdi. ''Kaçırmadım ama devam ederseniz ne kadar zorluk ve umutsuzluk doğuracağınızı anlamaya çalışın lütfen.''
''Beni dinle hasta herif'' dedi ses. Öfkeden tizleşmişti.
Sana ne deniyorsa onu yapmak zorundasın. Yoksa resimleri karına ve patronuna sırf keyif olsun diye postalarım. Bay Natkin derin derin içini çekti. Ben de bundan korkuyordum dedi. Devam edin. Yarın öğle saatinde bir taksiye binip Albert Bridge Caddesi'ne git. Battersea Park'a gir. West Drive boyunca nehirden uzak tarafa doğru yürü. Yolun yarısına geldiğinde sola Central Drive'a dön. O yolun da yarısına kadar yürümeye devam et. Orada iki kanepe göreceksin. Bu mevsimde çevrede kimse olmaz. Parayı kahverengi kağıda sarılı paket yapılmış olarak oraya bırak. İlk kanepenin altına. Sonra yürümeye devam et. Parkın öbür başından çık, tamam mı?
Anladım dedi Bay Natkin.
Tamam, son bir şey daha. Parka girdiğin andan itibaren gözaltında olacaksın. Polislerin sana yardımı olacağını sanma. Nasıl biri olduğunu, boyunu, bosunu biliyoruz ama sen beni tanımıyorsun. En ufak bir kuşku olursa ya da polisin karıştığını anlarsak hemen toz oluruz. Bunun böyle olmasını istemezsin değil mi Natkin?
Hayır dedi Natkin zayıf bir sesle.
Tamam, sen denileni yap, bir hata yapayım deme.
Adam telefonu kapattı. Birkaç dakika sonra Samuel Natkin bir bahane uydurup karısının yanından kalktı, evin yan tarafındaki garaja gitti, bir süre yalnız kalmak istiyordu. Samuel Natkin ertesi gün kendisine söylenenleri harfiyen yerine getirdi. West Drive'dan parkın batı tarafından yürüyüp Central Drive'a kadar geldiğinde birkaç metre ileride motosikletini çalışır durumda tutarak bir yol haritasını incelemekte olan bir adam ona işaret edip yanına çağırdı. Başına kask giymişti adam, gözünde motosiklet gözlükleri vardı.
''Hey dostum, bana yardım edebilir misin?'' diye seslendi.
Bay Natkin adımlarını bir an kesti, nazik bir insan olduğu için aradaki birkaç metreyi alıp motosikletlinin yanı başına geldi, kaldırımın kenarında durdu ve haritaya baktı.
Bir ses kulağında ''Paketi alayım Natkin'' diye tısladı.
Paketin elinden çekilip alındığını hissetti. Motosikletin pedalına inen tekmeyi duydu. Paketin gidona asılı açık sepete atıldığını gördü. Birkaç saniye sonra da motosiklet görünmez oldu. Trafiğe karıştı gitti. Birkaç saniyede olup bitmişti her şey. Polis nöbette olsa bile zor yakalardı adamı. Çok hızlı hareket etmişti. Bay Natkin başını üzgün üzgün iki yana salladı. Kentteki bürosuna yollandı. İsimlerin insanları etkilediğini söyleyen o adam suç soruşturma bölümünden dedektif çavuşu Smiley'i görse yanıldığını hemen anlardı. Ertesi hafta çavuş Bay Natkin'i ziyarete geldiğinde ne gülümsüyor ne de gülüyordu. Suratı uzamış, kahverengi gözleri hüzünlü ve ciddiydi. Kışın o karanlık havasında kapının eşiğinde belirdiğinde upuzun paltosuyla cenazecileri andırıyordu.
Bay Natkin?
Evet benim.
Bay Samuel Natkin mi?
Evet, benim.
Ben dedektif çavuşu Smiley efendim. Acaba sizinle birkaç dakika konuşabilir miydim?
Kimliğini cebinden çıkardı ama Bay Natkin çoktan kabul etmişti onu içeri almayı. İçeri girmez misiniz?
Görüşmek istediğim konu biraz kişisel bir konu efendim. Belki biraz da utanç verici diye başladı adam.
Bay Natkin, hay Allah, utanmaya hiç gerek yok çavuş dedi.
Smiley ona baktı, yok mu?
Elbette yok. Herhalde polis balosuna bilet satmak isteyeceksiniz. Biz tenis kulübünden her zaman birilerini yollarız. Bu yılda sekreter ben olduğuma göre zaten bekli.
Smiley yutkundu. Korkarım bu işin polis balosuyla ilgisi yok efendim. Ben buraya bazı sorular sormaya geldim.
Yine de utanmaya gerek yok dedi Bay Natkin.
Çavuşun çene kasları kendiliğinden hareket edip duruyordu. Ben kendimin değil, sizin utanmanızdan söz ediyorum efendim dedi sabırla. Karınız evde mi efendim?
Evet ama yatağında, erken yatar o, sağlığı. Tam o anda üst kattan bir ses duyuldu. Kim geldi Samuel?
Polis örgütünden bir bey hayatım.
Polis mi?
Sen dert etme canım diye seslendi Samuel Natkin yukarı. Yaklaşan tenis turnuvasıyla ilgili polis takımıyla maçımız olacak da.
Çavuş Smiley bu düzmeceyi başını sallayarak uydu. Bay Natkin'in peşi sıra salona yürüdü. Natkin kapıyı kapadıktan sonra şimdi belki bana konunun ne olduğunu ve benim neden utanmam gerektiğini söylersiniz dedi. Çavuş Smiley birkaç gün önce diye sözüne başladı. Metropolitan polis ekibindeki arkadaşlarım Londra'nın batı kesiminde bir daireye gitmişlerdi. Orayı ararken kilitli bir çekmecede bir dizi zarf bulmuşlar. Samuel Natkin ona gerçek bir ilgiyle bakıyordu. Bu zarflar 30 tane kadarmış. Her birinde de üzerinde bir bayın adı yazılı bir posta kartı varmış. Hep başka insanlar. Altında adresleri, bazılarında ayrıca iş yeri adresi de varmış. Zarflarda ayrıca bir düzine kadar fotoğrafın negatifleri bulunuyormuş. Hepsi de erkeklerin, genellikle olgun yaşta erkeklerin resimleriymiş. Bir kadınla çok yani açık verici bir pozda çekilmiş resimler. Samuel Natkin birden solmuştu, dudaklarını sinirli sinirli yaladı. Çavuş Smiley'nin ayıplıyormuş gibi bir hali vardı. Her dizide resimdeki kadın aynıymış diye devam etti. Polisin sabıkalı bir fahişi olarak tanıdığı biri. Korkarım size söylemem gerek efendim. Bu zarflardan birinde de sizin adınız, adresiniz ve bu kadınla çekilmiş 6 ilginç poz resminizin negatifi varmış. Kadının yanında bir adamla birlikte Metropolitan Polisi'nin girdiği dairede oturduğu saptanmış. Anlamaya başladınız mı efendim? Samuel Natkin yüzünü utanç içinde elleri arasına almıştı. Bakışları halının üzerindeydi. Sonunda derin derin içini çekti. Ulu tanrım dedi, resim. Birisi resim çekmiş olmalı. Ah ne ayı. Ortaya çıkması da ne iğrenç. Çavuş, size yemin ederim ki bunun yasaya aykırı olduğunu hiç bilmiyordum. Çavuş Smiley gözlerini hızlı hızlı kırpıştırdı. Bay Natkin, size bir tek şeyi açık açık söylememe izin verin. Sizin yaptığınız şey yasaya aykırı değil. Özel hayatınız sizi ilgilendirir. Yasayı ihlal etmedikçe de polisi hiç ilgilendirmez. Bir fahişeyi ziyarete gitmek de yasayı ihlal sayılmaz. Ama anlayamadım diye kekeledi Bay Natkin. Soruşturma yapıyorum demiştiniz. Sorular sizin özel hayatınıza yönelik değil Bay Natkin. Devam edebilir miyim? Teşekkür ederim. Metropolitan polisinin inancına göre erkekler bu kadının evine ya kişisel ilişki kurarak ya da ilan vermek yoluyla celbedilmiş. Sonra gizlice fotoğrafları çekilmiş, kim oldukları öğrenilmiş. Bütün bunlar da sonradan bu kimselere şantaj yapmak amacıyla hazırlanmış. Samuel Natkin dedektifle koca koca açılmış gözlerle baktı. Alışkın değildi hiç böyle şeylere. Şantaj mı diye fısıldadı. Ulu tanrım, bu daha da beter. Evet öyle Bay Natkin. Şimdi dedektif paltosunun cebinden bir fotoğraf çıkardı. Bu kadını tanıyor musunuz? Samuel Natkin kendini Sally diye tanıdığı kadına çok benzeyen bir resme bakar buldu. Dili tutulmuş gibi başını salladı. Çavuş, anlıyorum dedi. Fotoğrafı tekrar cebine soktu. Şimdi efendim, lütfen bu kadınla nasıl olup da tanıştığınızı bana kendi kelimelerinizle anlatır mısınız? Şu sıra not alacak değilim. Söyledikleriniz şimdilik aramızda kalacak. Meğer ki sonradan iş duruşma konusu olsun. Samuel Natkin utanç içinde dura kekeleye olayı ta başından anlattı. Dergiyi nasıl rastlantı eseri bulduğunu, nasıl bir onun tuvaletinde okuduğunu, mektup yazıp yazmama konusunda nasıl 3 gün boyunca kendi kendiyle mücadele ettiğini, sonunda nasıl heyecanına yenilip Henry Jones adıyla mektup yazdığını bir bir anlattı. Sonra gelen cevabı anlattı, telefon numarasını nasıl not ettiğini, mektubu nasıl ortadan kaldırdığını, öğle saatinde o numaraya nasıl telefon ettiğini, ertesi gün saat 5:30'a nasıl randevu aldığını söyledi. Kadınla o bodrum katı dairede buluşmasını, kadının kendisini ceketi salonda bırakmaya razı edişini sıraladıktan sonra ömründe ilk defa olarak böyle bir şeye kalkıştığını ekledi. Eve döndüğünde dergiyi yakıp ortadan kaldırdığını, bir daha da böyle şeylere kalkışmamaya ahdettiğini anlattı. Sözlerini bitirdiği zaman Çavuş Smiley, ''Efendim şurası çok önemli.'' dedi. ''O günden sonra size hiç telefon geldi mi ya da siz yokken telefon geldiğini duydunuz mu? Böyle bir olayı size şantaj yapılıp para isteneceğine bağlayabilecek durumda mısınız?'' Samuel Natkin başını iki yana saldı. ''Hayır.'' dedi. ''Öyle bir şey olmadı. Herhalde daha sıra bana gelmemiş olmalı.'' Çavuş Smiley sonunda gülümsedi, hüzünlü bir ifadeyle gülümsedi. Sıra size gelmedi ve gelmeyecekti efendim. Artık fotoğraflar polisin elinde. Samuel Natkin gözlerinde bir umutla ona baktı. Tabii dedi, sizin soruşturmanız sıra bana gelmeden yakalanmış olmalılar. Anlatın bana.
Çavuş, bu korkunç resimler ne olacak şimdi?
Scotland Yard'da sizin resimlerinizin soruşturmamızla ilişkisi olmadığını bildirdiğim anda onları yakacaklar.
Ah, çok sevindim, çok rahatladım. Ama anlatsanıza, bunca şantaj malzemesini herhalde birileri üzerinde kullanmaya kalkmışlardır.
Kuşkusuz kalkmışlar diyerek ayağa kalktı çavuş, gitmeye hazırlanıyordu. Ve kuşkusuz bazı polisler şu anda Scotland Yard'ın talimatı üzerine bu bayları sorguya çekmekteler. Herhalde bu soruşturmalar sonucunda kimlere şantaj amacıyla başvurulmuş olduğu ortaya çıkacaktır.
Ama kimi arayıp kimi aramadıklarını nereden bileceksiniz diye sordu Bay Natkin.
Belki birinden para istemişlerdir, adam da vermiştir, utancından polise bile söylemiyordur.
Çavuş Smiley başını salladı. Banka hesaplarından belli olur efendim. Çoğu insanın ya bir ya da iki banka hesabı olur. Büyük para bulması gerekiyorsa ya bankasına gitmek ya da değerli bir şey satmak zorunda kalır. Mutlak bir iz kalır geride.
Ön kapıya varmışlardı Bay Natkin. Ama doğrusu diye söze tekrar başladı. Polise başvurup bu serserileri ele veren adama hayranlık duyuyorum. Er geç bana başvurup para istedikleri zaman ben de bunu yapacak cesareti gösterebilmeyi umardım.
Ha, aklıma gelmişken duruşmada ifade vermem gerekmeyecek değil mi? Biliyorum isim falan verilmiyor ama insanlar yine de anlıyorlar bu tür davalara kimlerin karıştığını.
İfade vermenize gerek yok Bay Natkin.
O zaman onları şikayet eden ve ifade vermek zorunda kalan adama acıdım dedi Samuel Natkin.
O listedeki beylerin hiçbiri ifade vermek zorunda kalmayacak efendim.
Ama anlayamıyorum. Suçluların ikisini de ortaya çıkarmışsınız kanıtlarıyla. Herhalde onları tutuklayacaksınız. Soruşturmanız.
Bay Natkin dedi çavuş Smiley kapının eşiğinde. Biz şantajı soruşturmuyoruz. Biz bir cinayeti soruşturuyoruz.
Samuel Natkin'in yüzü görülecek şeydi. Cinayet mi diye ciyakladı. Yani birini mi öldürmüşler bu arada?
Kim?
Şantajcılar.
Hayır efendim, onlar kimseyi öldürmemiş. Biri çıkıp onları öldürmüş. Asıl sorun onun kim olduğunu bulmakta. Şantajcılara hep böyle olur zaten. Bugüne kadar yüzlerce kişiye şantaj yapmışlardır. Sonunda biri çıkar onların saklandığı yeri bulur. Herhalde işlerini sokak telefonlarından yürütüyorlardı. Onları suçlayan kanıtlardan başka hiçbir kanıt da yok. Sorun işe neresinden başlanacağını bulmakta.
Nereden? Evet diye mırıldandı Samuel Natkin. Onları vurmuşlar mı?
Hayır efendim, bu işi yapan kapılarına bir paket bırakmış. Demek ki yapan her kimse adreslerini biliyormuş. Pakette bir para kutusu varmış. Anahtarı kapağına yapışkan bantla yapıştırılmışmış. Anahtar çevrilince kapak fare kapanı yayının basıncıyla fırlayıp açılmış ve kurnaz bir buluşla hazırlanan mekanizma harekete geçip onları parça parça etmiş.
Bay Natkin ona sanki gökten gelmiş gibi bakıyordu.
İnanılmaz bir şey diye soludu. Ama saygın bir vatandaş bombayı nereden bulabilir ki? Çavuş Smiley başını iki yana salladı. Bugünlerde maalesef böyle şeyler pek yaygın efendim. İrlandalılar bir yanda, Araplar bir yanda, tüm diğer ecnebiler bir yanda. Kitaplar da var bu konuda. Bizim günümüzdeki gibi değil durum. Bugün artık eline gerekli malzemeyi geçiren her altıncı sınıf kimya öğrencisi bomba yapabilecek durumda. İyi geceler Bay Natkin. Sanırım sizi bir daha rahatsız edecek değilim.
Ertesi gün Bay Natkin kente indiğinde Gusset'ın çerçeveci dükkanına uğradı. 15 günden beri orada bulunan fotoğrafı aldı. Kendisi arayana kadar resmin orada kalmasını, bu arada eskiyen çerçevesinin değiştirilmesini istemişti mağazadan. O gece resim yine şöminenin yanındaki masada onur yerinde duruyordu. Eski bir resimdi. Kraliyet ordusunun bomba nötralizasyon ekibinden iki üniformalı genci gösteriyordu. 5 tonluk bir Alman bombasının üzerine ata biner gibi oturmuşlardı. Önlerinde serili battaniyenin üzerinde o bombanın içinden çıkardıkları malzeme sıralanmış duruyordu. Arka planda kasabanın kilisesi göze çarpmaktaydı. Gençlerden biri incecik, geniş çeneliydi. Omzunda binbaşı apoleti vardı.
İkincisi tombulca, yuvarlacık, burnunun üzerinde gözlüğü olan biriydi. Resmin alt köşesinde bir de yazı okunuyordu. Bomba sihirbazları binbaşı Michael Loran ile onbaşı Sam Natkin'e, Steeple Norton kasabasının şükranlarıyla, Temmuz 1943. Bay Natkin resme gururla baktı, sonra omurdandı. 6. sınıf çocuğuymuş. Peh! 15. ayrımın sonu. Sayfa 195.